Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evvelin ve'l-ahirin ve selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Cüveyriye Annemiz Gülistanı 13. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız, bir diğer ifadeyle paylaşmaya çalıştığımız Hazreti Cüveyriye annemizin hayatı içerisinde hayatımıza yansıyabilecek, bize yol yordam gösterebilecek, aynı zamanda içinde bulunduğumuz yanlışlardan da bizi düzeltip çıkaracak, daha birçok faydası olacak yönüyle inşallah tanımaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Geldiğim yer çok hassas bir yer. Geçen derslerde birkaç kez ifade ettim. Yine aynı şeyler geliyor. İfade etmek zorundayım. Bazı hadiseler var. Kaynaklarımız bunları bize anlatırken olayın yaşandığı şeyleri anlatır. Hazreti Peygamber'in ona müdahalesi, durumu, duruşunu anlatır. Ashab-ı Kiram'ın durumunu, duruşunu anlatır. Doğrusu budur. Amenna. Ancak orada bu peygamber, peygamber amenna ama bir de hanımları var. Dolayısıyla bir şahıs bir olaya müdahil olduğunda, ya uyardığında, ya düzelttiğinde, ne bileyim bir şekilde olayın içinde olduğunda evinden kopararak anlatım doğru bir anlatım değil. O yüzden şu anda çok ayrıntıya girmeyeceğim ama vereceğim mesele biraz da bu ders bunu ilgilendiriyor. Şimdi bütün hepiniz şunu bilirsiniz. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına yakın zamanlarda meydana gelen ve çoktan daha çok Resulullah'ın şiddetle öfkelendiği bir hadise var. Yani iki hadisedir de bir konu daha doğrusu. Daha kendileri hayattayken biri Yemen tarafında efendim, biri de Yemame tarafında iki ayrı kişi peygamber olduklarını iddia ederler. Aleyhisselam bunlara öfkelenir haklı olarak, çünkü Allah-u Teala son peygamber olarak onu göndermiştir. Şimdi kaynaklarımız bunu anlatırken de bazen birkaç kez de bunu düzelteceğim. Ben girişi öyle yapmak istiyorum. Yani yalancı peygamberler, sahtekar peygamberler şeklinde başlık atarak anlatırlar. Her annemizi işlerken söylemişimdir. Yine söylüyorum. Defalarca da söyleyeceğim. 1000 tekrar olsa da söyleyeceğim. Yalancı peygamber deyimi, sahtekar peygamber deyimi yanlıştır. Mesela ben şimdi hocayım. Size bir şeyler anlatıyorum. Yalancı hoca. Ne demek? Hocalığımı kabul ediyorsunuz ama ben yalan söyleyen bir hocayım. İşte biri doktordur. Yalancı doktor. Ne demek? Doktordur ama yalan söyleyen bir doktor. Bir öğretmen, efendim yalancı öğretmen. Ne demek? Öğretmendir ama yalan söyleyen bir adam. Şimdi yalancı peygamber, peygamberliği kabul ediyorsun. O zaman dinden çıkarsın. Dinden çıkarsın. Ne diyeceğiz ya? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar, sahtekarlar. Bunu diyeceğiz. Yalancı peygamber değil. Sahtekar peygamber değil, peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar, diğer ifadeyle peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar. Böylece mesele anlaşılır. Şimdi Hadiseye şöyle bir bakalım. Hazreti Cüveyriye annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz ile beraber her zamanki gibi yine Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetine can atıyor. Hudeybiye barışından bu yana Medine'ye sürekli heyetler geliyor. Hac dönüşünden sonra da bu heyetler yine arttı. Arkasından gelen bir heyet özellikle dikkat çekecek. Gelen bu heyetler aynı zamanda kabilelerini de temsil ediyorlardı. Bunların karşılanması, ağırlanması, ihtiyaçlarının giderilmesi için sahabiler canla başla çalışıyorlardı. Her şeyleri hallettikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a ortam hazırlayıp buyur ediyorlardı. Bu şekilde heyetlerin biri geliyor, biri gidiyordu. Sürekli devam eden bu yoğunluk herkes gibi Resulullah Aleyhisselam'ı da ister istemez çok yoruyordu tabi. Sevgili annelerimiz ki Cüveyriye annemiz de bunların içinde bunca yoğunluk arasında Resulullah Aleyhisselam'a ilişkin en küçük bir ayrıntıyı bile ihmal etmemeye çalışıyor. Hepsi, her biri ona hizmet için can atıyorlar. Şimdi heyetlerle görüşüyor. Onlar geliyor, bunlar gidiyor. Aleyhisselam eve geliyor. İşte evden de paylaşıyor bunları. Bazılarını onlar da görüyorlar. Bir gün Aleyhisselam minbere çıktı. Çok düşündürücü bir kısa paragraflık cümleler kullandı. Ey insanlar dedi. Annelerimiz de bunu dinliyor. Ey insanlar, ben rüyamda gördüm. Kollarımda altından iki bilezik gördüm. Kendi kolumda. Kollarımda altından iki bilezik gördüm. Onlardan hiç hoşlanmadım. Üflediğim zaman ikisi de uçup gitti. Ashab-ı kiram birbirlerine baktılar. Resulullah'a sordular. Bunları neye yoruyorsun? Bunların tabiri nedir ya Resulallah? Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben bunları Yemen sahibiyle Yemame sahibi olan iki yalancıya yorumluyorum. Sahip onların liderleri. Yani Yemen lideri, Yemame lideri. İki yalancıya yorumluyorum. Direkt yalancı diyor. Onlardan biri Ansi, diğeri de Museylime'dir. Ansi. Neyle? Nedenin nesi Ansi, diğeri Museylime. Ashab-ı kiram ürpertiyle Allah ve Resulü doğruyu söyler dediler. Sahabiler böyle cevap verince sevgili annelerimiz ki Cüveyriye annemiz de işlerinde elbette diye iç geçirdi. Diğer taraftan da çok endişelendiler tabii. Resulullah Aleyhisselam'ın rüyası sıradan bir rüya değildi. Sadık bir rüyaydı çünkü. Bunu onlar biliyorlar. Acaba diyorlar kendi aralarında bu iki nasipsiz, bu yalancılar acaba ne yapacaklar diye annelerimiz de oldukça merak ediyorlardı. Aradan çok zaman geçmedi ki ilk kötü haber Yemen tarafından geliyor. Oradaki haberci getirdiği haber çok düşündürücü. Diyor ki Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden Esvedül Ansi kendisinin Yemen bölgesi ve çevresine Allah'ın elçisi olarak görevlendirildiğini söylüyor. San'a kentini ele geçirdi. Ona inananlar ile askerleri her geçen gün artıyor. Oranın zaten lideriydi. Bana peygamberlik geldi deyince zaten askerleri var, lider. Çevresi de var. Onlar da iman ettiler. Kendisine iman etmeyenleri öldürdüğü gibi tabi olmayanların da her şeylerini yağmalayıp talan ediyor. Yemen'de bulunan vali, muallim, kadı ve diğer bütün görevli sahabiler bundan baş edemeyince değişik yerlere kaçıp saklanmak zorunda kaldılar. Haber bu. Resulullah Aleyhisselam ashabıyla oturdu. Ancak sevgili annelerimizin hepsi aynı rivayeti yapıyor. En genişi Ayşe annemizde gördük. Resulullah diyor, yıllardan beri ondan beraberiz. Çok yönlü tanıyoruz. Peygamberlik iddiası meselesinde öfkelendiği kadar hiçbir şeye bu kadar öfkelendiğini görmedik. Öyle ki kenarda, kıyıda, köşede durmaya başladık diyorlar annelerimiz. Ve şimdi burada tarihi malumatlara girmeyeceğim. Aleyhisselam adamını gönderecek. Yani bir operasyon düzenleyecek bugünkü deyimle. Ve Esvedül Ansi öldürülecek. Esvedül Ansi öldürülecek. Tabii o öldürünce efendim etrafındakiler dağılacak. Zaman içerisinde toparlanma süreci yaşanacak. Evet, bu birkaç sayfalık konuyu Cüveyri anneye döneyim diye ana fikir geçtim, özet bile değil. Neticede Cüveyri annemiz tam rahatladık diyecekti ki yeni bir haber aldılar. Bu sefer de Yemame tarafından Müseylim'e peygamberlik iddiasında bulundu. Şimdi Esvedül Ansi Yemen, Müseylim'e Yemame. Bunlar ayrı yerler. Yemame Yemen'e göre çok daha büyük bir yerleşke. Yemen'deki iddiada bulundu. Zaten liderdi orada. Kısa sürede adamları topladı. İnanmayanlara hücum etti, katliamlar yaptı. Ama Aleyhisselam düzenlediği operasyonla onun işini bitirdi. Ama Yemen'deki böyle oldu. Yemame'deki peygamberlik iddiasında bulunduğu gibi bir de peygambere mektup gönderdi onu imana davete. Hazreti Cüveyri annemiz diyor ki radıyallahu anha, Esvedül Ansi diyor kendi bölgesinde peygamberlik iddiasında bulundu. Resulullah da oraya operasyon düzenledi, o işi kapattı. Dosya kapandı. Yani Esvedül Ansi sahtekarı Resulullah'a bir teklifte bulunmamıştı. Ama Yemame çok daha güçlü olduğu için, çok daha büyük olduğu için, kudretli de aynı zamanda Müseylim'e bir heyetle diyor sevgili annemiz. Daha önce diyor Resulullah'a gelmişti Yemame'den. Onlarla beraber iman etmişti. Bir süre Medine'de kaldı. Resulullah'ın durumunu gördü. Muhtemelen diyor peygamberliğe özenmiştir diyor bu sahtekar. Döndükten sonra memleketine belli bir zaman geçtiğince Resulullah'a mektup gönderiyor diyor. Ve Cüveyri anne, diğer annelerin bizimki sürekli söylüyorum, Ayşe annemiz de Ummu Seleme anne daha çok rivayet ediyorlar. Şöyle yazmış mektuba, kaynakların aktardığına göre Müseylim'e sahtekarım. Allah'ın Resulü Müseylim'den Allah'ın Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz tabi. Dikkat edin. Yani Resulullah'ın Resulluğunu inkar etmiyor ama bakın şimdi ne diyecek. Selam olsun sana. Ondan sonra derim ki ben bu işte peygamberlikte seninle ortak oldum. Yerlerin yarısı bizimdir, yarısı sizin. Ama görüyorum ki Kureyşiler aşırı giden, adalet gözetmeyen bir kavimdir. Benim gelip sana iman ettiğin gibi şimdi sen de bana iman et. Gönderdiği mektup bu. Cüveyri anne diyor ki mektubu Resulullah okuttu. Biz kapı arasından onu izliyorduk. Öyle öfkelendi ki elçiye döndü diyor. Adama çıkıştı. Siz bu konuda ne diyorsunuz ey elçiler? Birkaç elçi var. Resulullah diyor elçilere yumuşak konuşurdu. Bağırdı. Siz bu konuda ne diyorsunuz ey elçiler? Yani bir yandan korksunlar, toparlansınlar en azından. Ama adamlar diyor değişik. Biz de kabilemiz gibi Müseylim'e hazretlerine iman ve itaat ettik. Müseylim'e de senin gibi Allah'ın Resulüdür. Yani Resulullah'ın Resulluğunu inkar etmiyorlar ama ortak oluyorlar. Resulullah Aleyhisselam diyor Cüveyri anne. biraz hastaydı üstelik diyor. Buna rağmen hasta halinde bile öyle öfkelendi ki biz bile korktuk diyor. Bu küstah elçilere döndü, sertçe çıkıştı diyor. Vallahi elçilerin öldürülmeyeceklerine dair hüküm olmasaydı muhakkak ki ikinizin de boynunu vururdum. Onlara öyle kızdı, baktı sağına sonra, Ali'yi çağırın bana dedi. Hazreti Ali geldi, yaz ey Ali, kup uktub ya Ali diye emretti ve şöyle yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, yalancıların en yalancısı, çok yalancı Müseylime sahtekarına, hakka tabi olan, hakka uyanlara selam olsun. Bak, sana selam olsun değil, hakka tabi olanlara, hakka uyanlara selam olsun. Bundan sonra bilesin ki her yer Allah'ındır. O kullarından kimi dilerse onu ona varis kılar. Sonra ayetten bir bölüm okudu diyor. Akıbet takva sahibi olanlarındır. Bunu da okudu. Oysa sen yalancıların en yalancısısın. Museylimetül kezzapsın. Sahtekarsın. Adamın adı Müseylime. Bu mektup hadisesinden sonra bütün kaynaklar Müseylimetül kezzap derler. Çok yalancı. Sahtekarın sahtekarı. Hemen bu yazıyı Müseylime'ye gönderdi. Burada içini çekerek Hazreti Cüveyri annemizin çok nadir bulunacak bir rivayetini paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Uzun zaman ötede beride saklanan, ta Uhud Harbi'nde Resulullah'ın amcası Hazreti Hamza'yı öldürdüğü için kim? Vahşi. Hikayeye girmeyeceğim Vahşi'ye. Neticede iman etmiş, sahabe arasına girmiş, Resulullah Aleyhisselam da onu affetmişti. Ancak Resulullah'ın yüzüne bakamıyordu. Karşısında oturamıyordu. Kafası ezik, üzgündü diyor. Aleyhisselam böyle öfkeli bir şekilde diyor Müseylime'ye cevap verdi, elçiyi gönderdi ve çıkıştı o elçilere. Daha önce sonra elçiyi gönderecek, kendi elçisini gönderecek. Dikkatimizi çekti diyor. Vahşi'nin diyor yüzünün güldüğünü gördük diyor. Hiç gülmezdi diyor. Hep böyle utanırdı, kafası önünde, yüzü güldü diyor. Biz buna mana veremedik. Kendi kendine konuştuğunu diyor gördük. Birini gönderip sorduk diyor, bu adam ne konuşuyor? Resulullah bu kadar öfkeli niye konuşuyor, ne oluyor? Gitti geldi diyor Cüveyri annemiz, gönderilen kişi. Diyor ki sizi müjdelerim. Vahşi öyle bir şey diyor ki Resulullah duysa o da tebessüm eder. Çok hoşuna gider. Hayırdır diyorlar, ne diyor Vahşi? Ben diyor müşrik ve köle olduğum için onların emriyle ve hürriyete kavuşma ve mal mülk sahibi olma vaadiyle Hamza'yı şehit ettim. Ama sonra Allah bana da iman nasip etti. Fakat Resulullah'ın mübarek yüzüne bakamaz oldum. O gül yüze bakamıyordum bir türlü. En sevdiğini vurmuştum onun. En sevdiğini. Şimdi niye gülüyorsun dediler. Resulullah'ın en sevdiğini öldüren biriyim ben. Ama eğer en sevmediğini öldürürsem yüzüne bakacak yüzüm olur. Baktım diyor Müseylime'ye, felaket kızdı. Elçilere bağırdı, boynunuzu vururdum eğer elçi öldürülme şeyi olsaydı diye. Ben anladım diyor Müseylime'ye, çok kızdı. Allah'ın izniyle diyor Müseylime'yi öldüreceğim. Resulullah'ın nur yüzüne bakacağım diyor. Hazreti Cüveyri'ye annemiz kendi kendine diyor ki hey gidi diyor. Bizim de kabilemiz onu öldürmek için hazırlık yapıyordu. Haber aldı, geldi bastı bizi. Savaşta yenildik. Her şeyi kaybettik. Ben de esir düştüm. Kocam öldü. Babam, kardeşlerim bir yere kaçtı. Neler neler çektik. Ama Allah-u Teala evirdi, çevirdi. Bana iman nasip etti. Onun hanımı olmayı, bütün ümmetin annesi olmayı nasip etti Cenab-ı Hak. Hele şu işe bakın ki Resul'dan amcasını öldüren Resul'dan da böyle bana görünme dediği, iman ettikten sonra tabi görünme dediği şu vahşi. Eğer gerçekten Müseylime'yi öldürürse bizim de gözümüzde çok sevgili olacak. Bunu ona söyleyin diyor Cüveyriye annemiz. Sade o mu? Tüm annelerimiz. Benim konum değil çünkü Resulullah artık hastalanacak. Vefat sanasına sıra geldi. Sadece söyleyeyim bir yarım kalmasın diye. Hazreti Ebu Bekir döneminde Resulullah'ın vefatından sonra Resulullah'ın ömrü yetmeyecek yani Müseylime'ye adam göndermeye, üzerine gitmeye ömrü yetmeyecek, hastalanacak. Çünkü şimdi oraya geldik. Hazreti Ebu Bekir halife olur olmaz ilk icraattan birisi budur. Resulullah'ın gidemediğini yerine getirecek. Müseylime üzerine ordu gönderecek. Çok korkunç bir savaş olacak. Ve Müseylime sahtekarı öldürülecek. Onu öldürenlerin arasında da Vahşi de olacak. Hazreti Vahşi artık. Ve 1000 kilometre yakın mesafe var Yemame ile Medine. Müseylime yere yıkınca diyor Vahşi, şimdi nur yüze bakarım inşallah diye böyle feryatlar edecek diyor. Yalnız yarım kalmasın. Hazreti Vahşi'ye 3 mızrak saplanacak. Efendim, bunların birisi hani asıl vurucu darbeyi indiren Vahşi olacak. Diğerlerine girmiyorum. Yarım kalmasın diye bunu arada söylemiş oldum. Kıymetli dinleyenlerim. Burada gözden kaçmaması gereken şeyi bir kez daha söyleyeyim. Şimdi ben yani sadece radyo programı yapıyorum diye değil. Yani derslerde de öğrencilerim bilirler böyle yapıyorum. Şimdi yalancı peygamberler başlığını bir kere tenkit ettim. Ben de az daha aynı cümleyi kullanacaktım. Böyle kitaplar yazıyor. Okuyorum şimdi. Şöyle oldu, böyle oldu, öyle oldu. Annelerimiz yok. Yani ben bir şey yaşıyorum. Benim bir evim var. Yani böyle evimizi, yani aslında kendi evini görmeyenler peygamberin evini göremiyorlar. İşin özü budur. Yani eve geliyor akşamları, evde bu. Bu hanımlarla konuşuyor. Bu kadınlar sıradan kadınlar değiller. Bunları ayetlerde gördük. Her şeyi bunlarla konuşuyor. Ama neticede anlatılan hadiseler içerisinde bilhassa böyle konularda annelerimizin olmayışı çok üzücü bir durum. Cüveyriye annemiz bu sahtekarların böyle piyasaya çıkıp nübüvvet iddiasında bulunmaları karşısında şaşkınlığını da yenemiyor bu arada. Bütün bunlara inanası da gelmiyor. Biz müşriktik diyor, böyle bir iddiada bulunmadık. Bunlar nasıl böyle bir şey yapıyorlar diye. Resulullah Aleyhisselam'ın bunca yıldır tebligatı karşısında nasıl böyle bir şeye kalkışırlar diye Cüveyriye annemiz, tabi sadece o değil, diğer annelerimiz de. Bizim konumuz Cüveyriye annemiz olduğu için bu ağırlıklı işi götürüyoruz. Siyer ve İslam tarihinin ciddi şekilde okunması ve böyle özet bilgilerle bir şey öğrenemeyeceğimizi bir de burada görüyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Şimdi bu hadiseyi ele alıyorsunuz. İşte falan taraftan filan kes peygamberlik iddiasında bulundu. Resulullah filan kesi çağırdı. Şuraya gönderdi. Onlarla savaşıldı. Öldürüldü. İş bitti. Tamam, doğrudur. Yanlış değil, doğrudur bu yani. Peki bu Resulullah bu hadise yaşanıyor. Yani Yemen dediğin ya da öbür taraf Yemame dediğin şuradan şuraya uçakla gittiğin bir saatlik yer değil ki. Yani 3-4 haftaya gidecekler. Orada gerekli savaşlar yapılacak. Ne kadar sürecek? Zaferle geri dönülecek. Yani en erken sade Yemen için bile 1,5-2 ayı bulur. Bunlar kolay şeyler değil. İşte böyle hadiselerde Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları olan sevgili annelerimizi görmemek vefasızlık olur en azından. İnşallah konumuz ne olursa olsun annelerimizin varlığını ve orada olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız efendim. Hiçbir zaman.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim. En zorlandığım, çok duygulandığım, her annemizi işlerken neredeyse cümle cümle tekrarladığım ve çok tekrarlanmasında da fayda gördüğüm bir konuyla baş başayız. Oraya geldik. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı efendim. Hazreti Cüveyri annemiz de içlerinde olmak üzere bütün annelerimizin gönlü, gözü, kulağı Meymune annemizin evindeydi. Resulullah Aleyhisselam oradaydı ve orada hastalanmıştı çünkü. Şimdi biraz daha ayrıntıyı alalım. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı Safer ayının son günlerinde Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin evindeyken başlamıştı. Hazreti Zeynep annemizi görürken paylaştım. Meymune annemizin evine geldiğinde hastalığı bir hayli artmıştı. Öyle ki burada bir hafta yatmak zorunda kaldı. Yani sürekli yaptığı gibi sevgili annelerimizin yanına sırayla gidemedi. 7 gün boyunca Meymune annemizin yanında kaldı. Bunu da Meymune annemizi görürken yine genişçe görmüştük. Sevgili annelerimizin hepsi seferber olmuşlardı. Sahabiler seferber olmuşlardı. Bütün herkes bir şeyler yapmak için çırpınıyordu. Resulullah Aleyhisselam hastalığından biraz iyileşme görünce hemen kalkıp ziyaretler yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha Meymune annemizin yanında. Birkaç ismi olan tam kitap kaynak ismi Bakiyul Garkat. Ne demek? Bugün Cennetül Baki diyoruz ya, Medine mezarlığı. Bazıları yanlış telaffuz ediyor. Cennetül Baki diyorlar. Baki değil. Baki sonunda ayın var. B de çekmiyor. Baki. Bakiyul Garkat. Arapça aslı. Cennetül Baki. Baki demeyelim. Eğer şaşırıp da Cennetül Baki diyorsak mana başka bir tarafa gider. Çünkü Baki Esma-i Hüsna'dan biridir. Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Bu sonsuzluk anlamına gelen bir isimdir. O değil. O yüzden Cennetül Baki diye uzatırsak hatadır. Hata yapmamak için Medine mezarlığı diyelim. Sahabe kabristanı diyelim. Medine'de. Aleyhisselam kalkıyor. İşte bu Bakiyul Garkat'ta metfun bulunan Müslümanlar için dua ediyor. Uhud'a gidiyor, Uhud şehitleri için dua ediyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, annelerimiz soruyor, bu hasta halinle oralara kadar niye gidiyorsun? Aleyhisselam, Allah tarafından böyle emredildi diyor. Şimdi bazen bayramlar gelir, işte iki tane büyük bayramımız var, dini bayram diye biliyorsunuz. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Bu bayramlar aslında tatiller değil, ben bunu devamlı söylüyorum. Maksat yakınları, akrabaları, eş dostu ziyarettir. Yakınlar arasında beraberliktir. Bu yakınların içinde mezarlıklarımız da var. Kabirlerimiz de var yani. O yüzden yani hayatta olanları gidip ziyaret edeceğiz. Vefat etmiş olanları kabirlerinde ziyaret edeceğiz. Aleyhisselam bunu yapıyor. Ancak şu ziyaret bayram seyran değil. Kendisi hastalanıyor. Anlıyor artık yavaş yavaş gidiş var. Çünkü ayetler gelmiş. Tamam. Anlıyor Aleyhisselam az çok. Allah da ona git diyor işte. Bakiyul Garkat'a gidiyor. Onlar için istiğfar ediyor. Uhud'a git diyor. Uhud şehitlerine dua ediyor. İstiğfar ediyor ve bunu Allah'ın emrettiğini söylüyor. Cüveyriye annemiz diğer bütün annelerimiz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı ve vefatı esnasında mümkün olduğunca yanında bulunup, çünkü hep yanında bulunan Hazreti Ayşe annemizdir. Hep yanında bulunan Hazreti Ayşe annemiz. Çünkü en son onun evinde vefat edecek. Bu hep yanında olması öyle kolay değil. 9 tane anne var hayatta. Aleyhisselam sıra sıra kalıyor. İşte Zeynep annenin evindeyken hastalanıyor. O ara sırası geliyor. Meymun annenin evine geçiyor. Fakat hastalığı artınca bir yere gidemiyor. Yani diğer annelerine gidemeyecek durumda olmasına rağmen Allah tarafından git diyor. Bakıyor Garkat'a, git diyor Uhud'a, onlar için dua istiğfar et. Yani mezarlıklarımızı ihmal etmeyelim diye söylüyorum. Burada bizim Cüveri annemizin ortaya koyduğu bu. Yine böyle rahatsız, yani zor gidiyor geliyor oralara. Uhud ziyaretinden döndükten sonra mescide çıkıyor. Yüce Allah'a hamdü sana ediyor. Ondan sonra Cüveri annemiz diyor ki hem ölülere hem dirilere veda eder gibi konuştu diyor. Ölülere de dirilere de yani. Bütün kaynaklarımızın rivayet ettiği ilk çarpıcı konuşma şu. Kısa bir paragraf. Aleyhisselam buyuruyor. Ben sizin Havz-ı Kevser'e ilk erişineniz olup, yani ilk giden kişi olup sizi orada karşılayacağım. Havuzun genişliği Eyle ile Cuhve arasındaki mesafe gibidir. Yani bunlar iki uzak yerler, çok geniş anlamına. Sizinle buluşma yerimiz Havz-ı Kevser'dir. Yani bize konum atıyor Aleyhisselam. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin hazineleri, yeryüzünün bütün anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için benden sonra şirke düşersiniz diye korkmam. Fakat ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Subhanallah. Resulullah'ın uyarısı bu. Beni bu uyarı çok etkiler. Çok etkiler. Bu İbn-i Sad'ın Tabakatında Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde olan bir rivayettir. Şöyle son kısmını bir daha kaynaktan okuyayım. Şimdi açtım kitabı. Diyor ki son kısmım, ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kez daha subhanallah. Bu ne düşündürücü bir uyarı böyle. Ashab-ı kiram böyle bir sonuçtan korkup Allah'a sığındılar. Bütün annelerimiz de aynı şekilde subhanallah diyerek hepsi Allah'a sığındı. Allah şahit ki biz de subhanallah deyip böyle bir felaketten Allah'a sığınırız. Resulullah Aleyhisselam bu uyarıcı hitabesinden sonra hasta olduğu halde böyle ziyaretleri birkaç defa tekrarladı. Her seferinde hastalığı ağır basınca dönüp yatmak zorunda kaldı. Bunca acılarına rağmen Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmalarını istedi. Bu amaçla onların hepsini beraber gelin diye yanına çağırdı. Onlarla kısa bir muhabbet ettikten sonra asıl konuya işaret etti. Ben yarın neredeyim? Yani sıra sıra nerede kalacak? Onlardan nerede olacağını söylediler. Bu arada sevgili annelerimizin her biri Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığını Ayşe annemizin odasında geçirmesi için kendilerinden muvaffakat istediğini anladılar. Aleyhisselam onun yanında odasında vefat etmek istiyor. Anlamakla da yetinmeyerek Resulullah'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını söylediler. Dediler ki ya Resulallah, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ayşe'nin yanında olmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvaffakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer Müslüman kardeşiz, kardeşleriz. Bu hususta birbirimizi kıskanmayız, senin için kıskançlık etmeyiz ya Resulallah. Aleyhisselam nasıl memnun oldu mübarek? Sizler dedi, benim böyle yapmamı, yani hastalığımı Ayşe'nin odasında geçirmeni bana helal ediyor musunuz? Evet ya Resulallah dediler annemiz. Bunun üzerine Aleyhisselam'ı Ayşe annemizin odasına taşıdılar. Yine Ayşe annemizle sizlerle paylaşırken bu sahneyi genişçe açmıştım. Cüveyriye anneye ait burada bir şey olmadığı için buraya geçiyorum. Ayşe annemizin odasına yerleşti, yattı. Biraz düzeldi. Bir gün, iki gün bilmiyoruz. Tekrar kalktı. Efendim, Baki kabristanını ziyaret etti Aleyhisselam. Bunu birkaç kere yaptı orada. Birkaç kere yaptı. Yani hayatta olan sahabilerle iletişimini sürdürdüğü gibi, lütfen dikkat edin, vefat etmiş olanlardan iletişimini kesmiyor. Öldü gitti, bitti, bitirmiyor. Biz ya yaşayanlardan kopuyoruz, sürekli ölüleri anıyoruz ya da ölüleri tamamıyla unutup hiç ölmeyecek gibi böyle kendi aramızda uğraşıyoruz. Resulullah Aleyhisselam örnekse işte bu örneği alacağız. Şimdi Aleyhisselam böyle hastalanınca annelerimiz başta olmak üzere tabii herkes üzülüyor ve de korkuyorlar bir şey olursa diye. Aleyhisselam bir gün yatarken Hazreti Abbas amcanın oğlu Fadıl geldi ziyaretine. Fadıl, Fadıl bin Abbas. Resulullah onu görünce ey Fadıl dedi yanıma gel. Lebbeyk dedi buyur ey Allah'ın Resulü. Şu sarığı başına sar. Sarık verdi ona. Fadıl bin Abbas radıyallahu anh'ıma sarığı güzelce Resulullah'ın başına sardı. Maalesef onun hali yok yalnız. Zor oturuyor. Tut elinden beni kaldır dedi Aleyhisselam. O da tuttu kaldırdı. Bu arada Abbas amca da içeri giriyor. Bunlar Ayşe'nin odasında oluyor ve diğer annelerimiz de geliyorlar. Cüveyri annemiz de geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın ısrarlı isteği üzerine. Dikkat edin, ısrarlı isteği üzerine. Onu beraberce tutarak mescide götürüyorlar. Hazreti Fadıl'la Hazreti Abbas yani baba oğul. Resulullah'ın mescide geldiğini gören sahabiler büyük bir sevinç dalgasıyla dalgalanıyorlar. Resulullah iyileşti, nasıl seviniyorlar. Ancak Aleyhisselam işaret ediyor beni minbere götürün diye. Resulullah Hazreti Abbas'la amcayla oğlu Fadıl minbere götürüp birkaç basamağa çıkıp oturmasına yardımcı oluyorlar. Resulullah Aleyhisselam mübarek eliyle işaret ederek mescidi doldurmuş olan cemaati biraz yakına çağırdı. Onu rahatsız edip yormamak için biraz uzakça duran sahabiler hemen kalkıp minberin yanına sokuldular. Aleyhisselam tekrar Fadıl'a döndü. Millete seslen ey Fadıl. Seslen dedi. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca Hazreti Fadıl da kalkıyor, etraftaki Müslümanlara sesleniyor. Fadıl'ın sesini duyan hemen herkes mescide koşuyor. Öyle ki mescit Müslümanlarla dolup taşıyor. Cüveyriye annemiz ve diğer annelerimiz de mescide Resulullah'ın durduğu yere en yakın kapı o da Ayşe annemizin. Orada toplanıyorlar. Oradan Resulullah Aleyhisselam'a bakıyorlar. Resulullah Aleyhisselam mescidi dolduran ashabına bakıp her zamanki gibi yine ilk önce kelime-i şehadet getiriyor. Allah'a hamdü senada bulunuyor. Şimdi bir yerde bir konuşma yapacağız, bir şey yapacağız. Böyle bilhassa akademik ortamlarda çok var bu. Giriş yaparken evzu besmele çekmiyoruz. Allah'a hamdele salvele maalesef bazıları yapmıyor. İşte buyurun sünnettir, yapmak gerekiyor. Biraz hasta ve bitkin bir ses tonuyla konuşmaya başlıyor Aleyhisselam. Ey insanlar! Ben size olan bunca nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. En büyük nimet İslam nimeti değil mi efendim? Ya tekrar yine her zamanki gibi Allahu Teala hamdu senada bulundu ve yine her zaman yaptığı gibi Uhud şehitleriyle beraber bütün Müslümanlar için Allah'tan mağfiret diledi. Sonra da toplanan bunca insana döndü. Ey insanlar, yanıma gelin, iyice yaklaşın buyurdu. Mescide sürekli giren var. Herkes iyice böyle yaklaştılar kürsüye doğru. Şimdi böyle zamanlarda biz ne yaparız hastalansak? Çekilin gidin başımdan, benim derdim bana yetiyor deriz değil mi? Bir şeyler söylememiz gerekiyorsa, söyleyebilecek konumdaysak muhakkak söylememiz lazım. Bakın ne diyor? Ey insanlar! Bana haber verildiğine göre sizler Resulünüzün vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de içinize temelli kalayım? Subhanallah. İyi bilin ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız ya Resulallah. Hem annelerimiz hem sahabe-i kiram. Ya. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. Aman, uyarıya dikkat edin. Hiçbir Resul yoktur ki arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde Ensar'ı bıraktım, Medineli Müslümanlar. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da, bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyın. Evet, onların hakkını tanıyın. Çünkü onlar sizden önce Medine'ye yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirleri karşılamış ve size iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerlerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirmişlerdir. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden her kim Muhammed ümmetinin aleyhisselam bir işin başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse, ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul, kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Onların iyiliklerine iyilik edin, kötülüklerinden vazgeçin. Bu aynı zamanda bazı ülkelerden ülkemize insanlar geliyor ya, sürekli bizden hep şefkat ve anlayış bekliyorlar. Yaptıklarımızı bazıları görmüyor. Burada aleyhisselam işte bunu söylüyor. Mekke'den gelen muhacir sahabilere Medineli ensarı söylüyor. Hepsi beraberler. Bunlar siz buraya geldiniz diyor. Bunlar sizi şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Yani ben çok görüyorum. Öyleleri var ki ne gördük ki diyorlar mesela. O kadar imkanlar veriliyor bazen, ne gördük ki, böyle nankörlüğe gerek yok. Ashab-ı kiram ne diyor? Resulullah böyle buyurunca işittik ve itaat ettik ya Resulallah. Ensar kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar bize baş tacı. Seviyorlar çünkü o kardeşleri. Aleyhisselam bu mesajında verdiği malumat, Cüveyriye annemiz, tabii hepsinin için var da bizim konumuz Cüveyriye anne. O da şöyle diyor. Tabii konuşamıyor içinden ağlayarak. Bize de böyle oldu diyor. Allah, biz az daha peygamberle savaşmak için çıkacaktık. Erkenden haber aldı, gelip bizi bastırdı. O bizi yendi. Şunları yaşadık. Ama arkasından Cenab-ı Hak, ilk önce ben başta olmak üzere arkasından bütün kavmimize iman nasip etti. Biz Allah'a ve Resulüne çok şey borçluyuz. İman nimeti kadar büyük nimet yoktur. İslam nimeti kadar büyük nimet yoktur. Bunu en iyi ben anlarım diyor Cüveyriye annemiz. Ama diğer annelerimiz de çok düşündürücü ifade kullanıyorlar. Ey Cüveyriye diyorlar. Çoğumuz aynı yollardan geçtik. Müşriktik çoğumuz. Çoğumuz aynı yerlerden geçtik. Allah bize iman nasip etti, İslam nasip etti, bir de tuttu Resuluna bizi hanım yaptı. Cüveyriye annemiz, Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bizi nereden nereye getirdi ve şimdi Resulullah'ı dinliyoruz. Bu seviyeye geldik çok şükür. Bunca nimetin bir de hesabı var. Allah hepimize yardım etsin diyor Cüveyriye annemiz. Unutmayalım, her nimetin hesabını vereceğiz. Zorluklara sabır, kolaylıklara yapılanlara şükür, efendim Allah'a rıza, bu istikamette yaşayıp kıyamet gününde Resulullah işte dedim ya az önce bir nevi konum atıyor diye. Orada onun yüzüne bakacak yüzümüz olacak inşallah. Cüveyriye annemiz bize aynı zamanda bu ufku da çok açık bir şekilde önümüze koyuyor diyerek bugünkü sohbete burada noktayı koyuyor. Kalan bölümleri haftaya yine sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.